Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Kafirun suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Miladi 16. asırda Afrika'nın batı sahiline ulaşan ilk Avrupalılar Portekizlilerdi. Katoliklerin lideri, Papa, Portekiz elçisine "Kim bu savaşa katılırsa tüm günahları bağışlanır" diyordu. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere defineler ve acılar diyarı, Afrika'dan bazı hatıralar ve tarihten bahsedeceğiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Portekizliler altın ve köle arıyorlardı. Hedeflerine daha hızlı ulaşmak için siyahilerin kulaklarını ve ellerini kesiyorlardı. Böylece altınlarını daha çabuk ele geçirebileceklerdi. Çok geçmeden siyahileri esir alıp pazarlarda satmanın, Afrika'nın altınlarını taşımaktan çok daha karlı olduğunu fark ettiler. Ancak bazı Afrikalılar Portekizlilerin Hristiyanlığı yaymak için Afrika'ya geldiklerine inanmışlardı. Bu iyi niyetli insanlardan biri de Kongo kralıydı ve Portekiz kralına yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. "Sizden rahipten başka bir şey ve kilisede ayin yapmak için şarap ve undan başka bir ürün istemiyoruz. Kongo'da hiçbir köle ticaretinin ve hiçbir köle pazarının olmaması dileğimizdir." Portekizlerin krala cevabı ise Kongo'ya girişlerinden sonraki bir asır içinde bu ülkeden yarım milyon köleyi Avrupa ülkelerine götürdükleri ve komşuları Angola'dan da 1 milyon kişiyi esir aldıkları yönündeydi. Portekizlerden sonra İspanyollar da karlı köle ticaretinin farkına vardılar. Birkaç yıldan beri Amerika kıtasının bir bölümünü işgal etmiş ve oradaki büyük şeker kamışı tarlalarında bedava iş gücüne ihtiyaçları vardı. İspanya kralı Afrika'da köle satın almak ve Amerika'da satmak için köle satın alma lisansı çıkarıyor ve bunu köle tüccarlarına satıyordu. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. İspanyollardan sonra sıra İngilizlere geldi ve onlar da köle ticaretini denediler. Sonunda bazı güçlü Afrika kabilelerinin yöneticileri Hristiyanlığı yaymanın sadece bir bahane olduğu sonucuna vardılar. kölelikle mücadele etmek için tüm güçlerini seferber ettiler. Bu onurlu yöneticilerden biri de Dahomey bölgesinin hükümdarı Akaja Trudeau'ydu. Batı Afrika'da bulunan bu bölge bugün Benin olarak bilinmektedir. Avrupalılar tarafından kendi topraklarının insanlarının avlanmasına öfkelenen Akaja Trudeau, krallığını köle tüccarlarının gemilerinin demirlediği okyanus kıyısına kadar genişletmeye çalıştı. Köle tüccarlarının inşa ettiği kaleleri yıktı ve Avrupalıları oradan kovdu. Bir süre Dahomey'de köle ticareti önemli ölçüde azaldı. Avrupalı tüccarlar hükümdarı devirmeye çalıştılar ancak başarılı olamadılar. Ve onun topraklarının insanlarını Avrupa mallarını tüketmeye alıştırmayı başardılar. Şimdi Trudeau Avrupa malları almak zorundaydı ve bunun için paraya ihtiyacı vardı. Ayrıca tüfeğe de ihtiyacı vardı. Zira Avrupalılar bu ateşli silahı sürekli olarak topraklarına saldıran karşıt kabilelere vermişlerdi. Ve sonunda Akaja Trudeau kendi çıkarlarını korumak adına Avrupalıların önünde diz çöktü ve para ile ateşli silah edinmek için topraklarında köle ticaretinin yeniden başlamasına izin verdi. Kölelerin fiyatı Amerika'daki tarlalarda yaptıkları işe kıyasla çok ucuzdu. 1751 yılında bir köle gemisinin sahibi olan John Newton, Amerikalı bir çiftçiden köleleri ölünceye kadar çalıştırmanın ve daha sonra ölen kölenin yerine yeni bir köle satın almanın bir köleyi hayatta tutmaktan çok daha karlı olduğunu duydu. Çiftçi şöyle diyordu: "Az dinlenme, az yemek ve çok çalışmayla bir köleden en iyi şekilde yararlan ve öldüğünde yerine yeni bir köle satın al." İnsan ticareti yaklaşık 400 yıl sürdü. Bundan sonra Avrupalılar Afrika'nın çok zengin bir toprak olduğunu ve birbiri ardına çıkarılması gereken çeşitli madenlere ve kaynaklara sahip olduğunu fark ettiler. Şimdi siyahilerin bu hazineleri dağların ve toprakların derinliklerinden çıkarmak için Afrika'da kalmaları gerekiyordu. Bu yüzden dünya çapında köle ticareti yasaklandı. Avrupalılar kredi teklifinin diğer ülkelere hükmetmenin en zahmetsiz yollarından biri olduğunu fark etmişlerdi. Bu ülkelere taksitlerini ödemenin çok zor olduğu krediler veriyorlardı. Sonra o devletin borçlarını ödeyemediği bahanesiyle o ülkenin en önemli ve en iyi zenginlik kaynaklarına el koyuyorlardı. 1881 yılında, yani 19. yüzyılın sonlarında Fransızlar Tunus'ta tam bunu yaptılar ve ülke yönetimine kredi verdiler ve Tunuslular borç taksitlerini ödemeyince de Fransızlar bu bahaneyle ülkenin maliye dairelerini ve bakanlıklarını ele geçirdiler ve vergileri artırdılar. Ağır vergileri ödeyemeyen halk ayaklandı. Fransız askerleri ayaklanmayı bastırmak için Tunus'a girdi ve ülkeyi işgal etti. 19. yüzyılda Kuzey Afrika ülkeleri Avrupalıların elindeydi. Ancak bu ülkeler ile Orta Afrika arasında büyük sahra bulunuyordu. Avrupalılar henüz Büyük Sahra'yı geçmemişlerdi. Orta Afrika onlar için hala bilinmiyordu. Ancak eğer o bölgelerin zenginliklerinin farkında olsalardı, hızla oraları ele geçirirlerdi. David Livingstone, Henry Morton, Stanley gibi kişiler Avrupalıları bu topraklarla tanıştırdılar. Henry Stanley, Amerika'daki New York Herald gazetesi için çalışan bir gazeteciydi. Gazete bürosuna Afrika'dan en heyecan verici haberleri ve maceraları gönderiyordu. Ancak birkaç yıl sonra yeni bir iş buldu. Belçika Kralı 2. Leopold, 1879 yılında Stanley'i Afrika'nın kalbinde Kongo adında bir ülkeyi kendisi için satın alması yönünde iş aldı. Stanley Kongo'ya gitti ve pazarlık yapmaya başladı. Kabile reislerine şapka, parlak ceketler, mendil ve şarap şişeleri gibi hediyeler veriyor ve onlardan kağıtlar imzalamalarını istiyordu. Bu kağıtlarda kabile reisinin çevredeki toprakları ve ormanları Stanley'e sattığı bir sözleşme yazılıydı. Stanley'in toprak satın alması Afrikalılar için tuhaf ve komikti. Zira onlar toprağı ve ormanı ortaklaşa kullanıyorlardı ve kişisel mülkiyet kavramı onlar için bir anlam ifade etmiyordu. Stanley 700'den fazla kabile reisiyle sözleşme imzaladı ve Belçika Kralı ülkesinin yüz ölçümünün 7 katı büyüklüğünde bir toprağın sahibi oldu. Stanley Avrupalılar için tuhaf sözleşmelerle toprak ele geçiren tek kişi değildi. Count Pietro Paolo Savarganon di Brazza aynı şeyi Kongo'nun kuzeyinde Fransızlar için yapıyordu. Doktor Karl Peters Doğu Afrika'da Almanya için topraklar elde ediyordu ancak hiçbiri Stanley kadar başarılı değildi. Bütün Avrupa ülkeleri, Afrika'da herkese yetecek kadar yer var sözüne inanıyordu. 15 Kasım 1884'te Almanya Başbakanı Bismarck'ın daveti üzerine Berlin'de toplandılar ve Afrika pastasını kendi aralarında paylaştılar. Görüşmeler ve pazarlıklar birkaç ay sürdü. Ancak su yollarının kontrolünün hepsi için önemli olduğundan Nijer Nehri ve Kongo Nehri gibi büyük nehirlerde gemi seyri sefer özgürlüğü ilkesi üzerinde çok çabuk anlaştılar. Fransa, Batı Afrika'da geniş topraklar elde etti. Daha önce Güney Afrika'yı ele geçirmiş olan İngiltere, Kahire'den Güney Afrika'ya bir bağlantı yoluna sahip olmayı kendi hakkı görüyordu. Henry Stanley'nin kendisi için satın aldığı geniş Kongo toprakları da Belçika Krallığı 2. Leopold'a kaldı. Almanya'da Namibya, Botswana ve Güney Afrika'da geniş topraklara sahip oldu ve İtalya ise Etiyopya'ya el koydu. Avrupa'dan Afrika'ya giden herkes hangi ülkeden olursa olsun aynı cümleyi tekrarlıyordu. Biz üstün ırkız. Görünüşte Hristiyanlığı yaymak için Afrika'ya giden en tanınmış kişi şöyle diyordu. Biz üstün bir ırkın mensupları olarak Afrikalıların arasına gidiyoruz. Biz bu talihsiz insanlık ailesi üyelerinin yaşamlarını iyileştirmek isteyen bir devletin temsilcileriyiz. Aynı sahte misyonerlerden bir diğeri ise şöyle diyordu. Bana göre biz dünyanın en üstün ırkıyız. Dünyanın farklı yerlerinde ne kadar çok kalırsak insanlık için o kadar iyidir. Eğer bir tanrı varsa onun arzusu Afrika haritasındaki kırmızı noktaları yani İngiltere'ye ait bölgeleri artırmaktır. Bu sözler bir yandan Afrikalılara söylenerek ne kadar aşağılandıkları ve Avrupalıların egemenliğine karşı çıkmamaları sağlanırken diğer yandan da Avrupa halkının kulaklarına fısıldanarak çocuklarının Afrika'da yaptığı katliamlardan üzüntü duymamaları amaçlanıyordu. Avrupalılar bu sözleri söyleyerek Berlin'de kendi aralarında paylaştıkları topraklara saldırmaya hazırlanıyorlardı. Ancak bu sözler sadece Afrika'yı işgal etmeye hazırlanan adamların ağzından çıkmıyordu. Bazen Avrupalı bilim insanları ve üniversite profesörleri de beyaz adamın özel görevinden bahsediyordu. İngiliz Bilim Derneği üyesi Profesör William Robert Shepherd şöyle diyor. Bu toprakların ve madenleri ele geçirdiğimiz insanların mutlu olup olmadığını bilmiyorum. Ama hiç önemli değil. Ticaret söz konusu olduğunda bu bölgelerin sakinlerinin arzularına dikkat etmek mümkün değildir. Bazı İngiliz tüccarlar küçük ordular kuruyor ve siyahilerin topraklarını ele geçiriyordu. Sir George Nashwood, Tubman Gold bu tüccarlardan biriydi. Şöyle diyordu, çocukken masanın üzerine bir dünya haritası seren ve bütün kara parçalarını kırmızı bir kalemle boyardım ki her yer İngiltere'ye ait olsun. Şimdi bu büyük arzuya ulaşmak için bir şeyler yapmak istiyorum. George Gold gözünü Nijer Nehri kıyılarına dikmişti. Bir şirket kurdu ve Nijer Nehri çevresinde 100 ticari temsilcilik açtı. Bu temsilciliklerin başkanları Afrikalı kabile reisleriyle 237 sözleşme imzaladı. Bu sözleşmelere göre bütün topraklar Sir George'un şirketlerine devrediliyordu ve Gold'in 20 toplu savaş fırkateyni vardı. Bu savaş gemileri Nijer Nehri'nde hareket ediyor ve ne zaman bir kabile reisi onlarla sözleşme imzalamayı reddetse o kabilenin evlerini bombalıyorlardı. İngilizler Kenya'da bütün tarım arazilerinin İngiltere Kraliçesi'ne ait olduğunu ilan ettiler. Kenya'nın İngiliz valisi bu toprakları dilediği şartlarda paylaştırabilir veya kiralayabilirdi. Bir süre sonra beyazlara 3,5 kilometre kareden küçük toprakları mülk edinme izni veren bir yasa çıkarıldı. Bu toprakları 99 yıl boyunca ellerinde tutabilirlerdi. Kısa bir süre sonra bu süre 999 yıla çıkarıldı. İngilizler bu yöntemle Kenya'nın en iyi topraklarını ele geçirdiler. Siyahileri bu topraklardan çıkardılar ve Orta Kenya'da beyaz yaylalar bölgesini oluşturdular. Afrikalılar tıpkı Amerika'da Kızılderililerin kendi topraklarında yaşamdan mahrum bırakıldığı gibi kurak ve verimsiz topraklara sürüldüler. Fransızlar Senegal, Gine, Gana, Moritanya ve Gabon'u hedef aldı. Toprak karşılığında koruma aldatmacasıyla sonuca ulaşıyorlardı. Sözleşmeyi kabul etmeyenler ise Fransızlarla savaşmak zorunda kalıyordu. Afrikalıların fitili, tüfekleri ve mızrakları, Fransız Maxim makinalı tüfekleri ve topçusu karşısında hiçbir işe yaramıyordu. Fransa sonraki yıllarda Nijer ve Çad'ı da ele geçirdi. Bu geniş toprakların ele geçirilmesi birçok yerlinin katledilmesiyle sonuçlandı. Almanlar da zor ve katliamla hedeflerine ulaşıyorlardı. Angola'nın merkezinde Orange Nehri'ne kadar uzanan toprakları işgal ettiler. Karşı koyan her kabile üyesi öldürülüyordu. 80 bin nüfuslu Herero kabilesi Almanlara karşı direnmeye karar verdi. Çıkan savaşta Herero kabilesi üyelerinin %80'inden fazlası, yani 65 bin kişi öldürüldü. Almanlar Nama kabilesini de katletti ve bu kabilenin yarısından fazlasını öldürdü. Belçika Kralı Leopold Kongo'yu kendi kişisel mülkiyeti ilan etti. Kongo'da kölelikle mücadele etmek, Hristiyanlığı yaymak ve halkı yeni medeniyetle tanıştırmak bahanesiyle Uluslararası Afrikalılar Topluluğu adında bir örgüt kurdu. Aynı isimler ve bahanelerle 10 milyon siyahiyi katletti. Birçok Avrupalı Afrika'nın paylaşımını dünyanın paylaşımının sonu olarak görüyordu. Ancak 17 yaşında Afrika'ya giden Cecil Rhodes'un şiirsel düşünceleri vardı. 24 yaşında Güney Afrika şirketini kurarak günümüzdeki Zambiya ve Zimbabwe topraklarını işgal eden Rhodes arkadaşlarına şiirsel cümlelerle şöyle diyordu. Dünya az çok paylaşıldı. Gecenin karanlığını delen bu yıldızları ve gezegenleri düşünün. Asla ulaşamayacağımız engin dünyalar. Onları bu kadar açık görüp de bu kadar uzak olmaları beni hep hüzünlendiriyor. Eğer yapabilseydim bu gezegenleri de kendime ait kılardım. Evet değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde Avrupalı beyazların kendilerini üstün ırk bilerek Afrika halkını nasıl köleleştirip sömürdüklerini ele aldık. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol. Ya men lay
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nura Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün Cin suresine devam ederek 23 ila 28. ayetlerin tilaveti, meali ve kısa yorumunu dinleyeceğiz. Bugünkü sohbetimize 23 ve 24. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İlla belagam minallahi ve risalatih. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا.
Benim vazifem Allah'tan olanı ve onun iletilerini tebliğ etmektir. Onun azabından ancak bu şekilde kurtulabilirim. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan ederse, ona içinde ebedi kalacağı cehennem vardır. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde, kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış bilecekler.
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavul, harrim şeybeti alen nar.
Muhaliflerin Resulullah'tan yersiz beklentilerine karşı bu ayet şöyle buyuruyor: Peygamberin görevi ilahi mesajı tebliğ etmektir ve halkın ilgisini çekmek için kendileri tarafından vahiy mesajına bir şey eklemek veya çıkarma hakları yoktur. Aksine onların görevi ilahi vahiy eksiksiz olarak halka ulaştırmaları ve kendi görevlerini inkar edenlerin ağır ceza ve sonucu olacağı hakkında uyarı yapmaktır. Genelde kafirler ve müşrikler Müslümanları zayıf sayıp onları aşağılar ve tembih ederlerdi. Fakat Allah bu dünyada müşrikler ve kafirlerin zayıf ve hakir olacakları ve salih müminlerin güçlenerek dünyaya hüküm süreceklerini vaadinde bulunmuştur. Bu ilahi vaat Nur suresinin 55. ayetinde açıklanmıştır. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor: Peygamberlerin risaletini inkar etmek ve onlara muhalefet etmek, aslında Allah'ı inkar etmek ve ona muhalefet etmektir. Bu yüzden ağır cezası vardır. Mümin müstazaflar ve salih kulların müstekbirlere galip gelecekleri ve onları zayıf ve hakir kılacağı bir ilahi vaattir. Boş güçlere yaslanmayalım, zira onlar ilahi irade karşısında kendilerini bile koruyacak güce sahip değillerdir.
Allah.
Şimdi Cin suresinin 25 ve 26. ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
قُلْ اِنْ اَدْرِي اَقْرِيبٌ مَا تُوَعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا.
De ki, sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır, bilemem. O gaybı bilendir, hiç kimseye gaybını bildirmez.
Ya daimel fadli alel berir, ya daimel fadli alel
önceki ayetlerde müminlerin kafirlere galip olacağı ilahi vaade değinildi. Bu ayetler ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyuruyor. Bu ilahi vaadin zamanı hakkında alaycı bir şekilde soran kafirlere de ki, gayb ilmi ancak Allah'a mahsustur ve ben bu vaadin gerçekleşme zamanından habersizim. Zira Allah kimseyi kendi ilminden haberdar etmez. Ancak hikmeti bunu gerektirdiği zaman dışında. Hiç şüphesiz eğer insanlar dünyada ilahi ceza ve kahrın ne zaman nazil olacağını bilseler, sınav ve denemenin anlamı kalmaz. Zira o zamana göre iyi işlerin yapılması veya kötü işleri bırakmaları için plan yaparlar. Gerçek şu ki ilahi sınav bizim yaptıklarımızın nasıl cezalandırılacağı veya mükafatlandırılacağını, ne zaman mükafat veya ceza alacağımızı bilmediğimiz zaman anlam kazanır. Bu ayetler de bizlere şunları öğretiyor. Peygamber bilmediği bir konuyu açıkça bilmediğini söylemekle görevlidir. Öyleyse bir insanın bilgi sahibi olmadığı bir konuyu bilmediğini söylemesi onun için ayıp sayılmaz. Varlık sadece bizim gördüğümüz ve hissettiklerimiz değildir. Birçok konu bizim hislerimizden gizlidir fakat gerçekten vardırlar. Gayb ilmi sadece Allah'a mahsustur ve peygamberler kendileri tarafından gelecekle ilgili bilgi ve ilme sahip değiller. Şimdi hep beraber Cin suresinin 27 ve 28. ayetlerinin tilavetini dinliyoruz.
Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahadan illa men irtada min rasulin fa innehu yasluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
Ancak kendisinden razı olduğu Resulü sırlarına vakıf olabilir. Çünkü onun önüne, arkasına, sağına, soluna gözetici, koruyucu melekler dizer. Gerçekten de Rablerinin elçiliklerini hakkıyla yaptıklarını, hükümlerini tebliğ ettiklerini bilsin diye ve onların her halini de bilgisiyle kavramış, kuşatmıştır ve her şeyi bir bir sayıp
tespit etmiştir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Daha önceki ayetlere göre gayb ilmi Allah'a mahsustur ve kimse onun hakkında bilgi sahibi değildir. Fakat bu ayetler bu konudaki bir istisnaya değinerek şöyle buyuruyor. Allah'ın seçtiği peygamberleri onun izniyle vahiy yolu ile gayb işlerinden haberdar olabilirler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet Resulullah'ın tarihi kitaplar veya tarih yazarları ile bir bağlantısı olmadan eski kavimlerin tarihine aittir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece ilahi vahiy ile onlar hakkında bilgi sahibi olmuş ve halka tebliğ etmiştir. Ayetlerin devamı ilahi peygamberlerin vahiy almak ve tebliğ etmekte her türlü hatadan münezzeh olduklarına vurgu yaparak şöyle buyuruyor. Peygamberleri cin ve insandan korumak için Allah tarafından bazı melekler görevlendirilmiştir. Böylece ilahi mesajı eksiksiz olarak halka ilettiğinden emin olunur. Bu ayetlerde bizlere şunları öğretiyor. Peygamberler, peygamberlik görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için Allah'ın izni ile gayb işlerinden haberdardırlar. Allah, vahiy mesajını eksiksiz bir şekilde halka iletmeleri için kendi peygamberlerini tamamen gözetliyor. Gayb ilmini bildiğini ve geleceği tahmin etmeyi başardığına dair iddiası tamamen yalandır ve peygamberler ve ilahi evliyalar dışında kimse gaybı bilemez. Allah'ın ilmi her şeyi tamamen kuşatmıştır. Değerli dinleyiciler, bugün bizlere ayrılan sürenin ve Kur'an-ı Kerim surelerinden Cin suresinin sonuna geldik. Gelecek sohbetimizde bir diğer değerli ayeti ele alacağız. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde İran diyarı özel coğrafi şartları ve dağları, ormanları, çayırları, ırmakları ve diğer doğal güzellikleri bakımından büyük çeşitlilik arz ettiğini ve yine tarihi mazisi de bu ülkeyi kültür, medeniyet ve mimari gibi bakımlardan has bir zenginliği kazandırdığını anlattık. Şimdi programımızın ikinci bölümünde İran'ın çeşitli yörelerine seyahatimize başlamak ve sizi bu güzel diyarın güzellikleri ve cazibeleriyle tanıştırmak istiyoruz. Buna göre seyahatimize İran'ın güneyinde yer alan Fars eyaletiyle başlıyoruz. Fars eyaleti tarihi eserleri ve güzel doğası bakımından İran'ın en değerli yörelerinden biri sayılır. Bu eyaleti doğa ve tarihin bütünleştiği bir yöre olarak da niteleyebiliriz.
Fars eyaleti İran tarihiyle eşit mazisi olan bir yöre ve eski İran ve hatta dünyanın en eski medeniyetlerinden birinin şekillendiği en önemli merkezlerden biri sayılır. Fars diyarı bilim, medeniyet ve kültür beşiğidir ve İran milleti ve başka milletlerin gözünde de şayeste bir konuma sahiptir. Fars diyarı dağlarında ve kayalarında göze çarpan tarihi eserlerin motifleri ve şaşırtıcı derecede güzel mimarisiyle her zaman arkeologların ve tarihçilerin ilgi odağında yer almıştır. Fars eyaletinin dağlık alanlarında geçmişe 4000 yıla dayanan İlamiler döneminden geriye kalan kabartma eserleri, M.Ö. 6. yüzyıla ait Hahameneşiler döneminin muazzam Taht-ı Cemşit ve Pasargat kalıntıları ve yine Sasaniler döneminden yörenin çeşitli kentlerinden geriye kalan tarihi eserler hepsi bu yörenin eski medeniyetinin dorukta olduğunu gösteriyor. Bundan başka Fars diyarı derin ve köklü bir kültürel mazisi vardır. Molla Sadra, Hafız, Sadi ve diğer birçok şair ve yazar ve bilgin bu yöreden çıkmış ve İran ve dünya kültürüne ebedi eserler kazandırmıştır.
Fars yöresinin tarihi hakkında anlatılanlara göre milattan yaklaşık 1100 yıl önce Arya ırkından bir kavim uzun bir yolu kat ederek ve çeşitli engelleri geride bıraktıktan sonra kuzeyden İran platosuna girdi. Fars veya Pars kavmi olarak anılan bu kavim bugünkü İran'ın güneyinde ılımlı bir bölgeye yerleşti ve bölgeye de kendi adını verdi. Böylece İran'ın en eski medeniyet merkezlerinden biri şekillendi ve daha sonraları birçok kez hükümet merkezi ve ülkenin başkenti olarak seçildi. Pars kavmi İran platosunun en eski sakinleridir ve Hahameneşiler ve Sasaniler de bu kavime mensuptur. Hahameneşiler olarak anılan Parslar M.Ö. 559 ila 339 yılları arasında Fars yöresinde iktidarı ele geçirdi ve zamanla nüfuz alanını o dönemin uygar dünyasının büyük bir bölümüne yaymayı başardı. Bu dönemde Fars yöresi hükümetin merkezi olarak o çağın tüm zanaatkarlarını ve barındırmaya başladı ve böylece İran'ın en eski medeniyet merkezlerinden birine dönüştü. O dönemde geriye kalan Taht-ı Cemşid ve Pasargad kalıntıları bu iddianın ispatı sayılır. Öte yandan İslam'ın İran'da yayılmaya başlamasının ardından Atabekler, İncu Hanedanı, Muzaffer Hanedanı ve Zendi Hanedanı gibi devletler Fars yöresini merkez olarak seçti. Zendi Hanedanı iktidarın başına geçti, dönemde bu yöreyi imarlı hale getirdi. Ki bunu da Fars yöresinin tarihi eserlerine gözden geçirirken anlatacağız.
Fars eyaleti 133 bin kilometre karelik alanı ile İran'ın güneyinde yer alıyor ve 29 ilçeden oluşuyor. Bu eyalet kuzeyden İsfahan, doğudan Yezd ve Kirman, güneyden Hürmüzgan ve batıdan da Kohkiliyo, Buyur Ahmet ve Buşehr eyaletleri ile komşudur. Fars eyaletinin merkezi tarihi önem ve kültürel yüksek konumu itibariyle İran'ın seçkin kentlerinden biri sayılan Şiraz kentidir. Fars eyaleti genelde dağlık bir yörede sayılır. Eyalette bulunan dağlar ise aslında İran'ın kuzeybatısından güneyine doğru uzanan Zagros Sıra Dağları'nın uzantısıdır. Fars eyaleti bir yandan Fars Körfezi ve diğer yandan kuzeydoğudan çölün komşuluğunda bulunması itibariyle çok çeşitli ve eşsiz bir iklim yapısına sahiptir. Eyalette genel olarak 3 farklı iklim göze çarpıyor. Eyaletin kuzey ve kuzeybatısı kısmen sert kışları ve ılımlı yaz mevsimleri ile bilinirken, merkezi yörelerinde kışlar ılımlı ve yağışlı ve yaz ayları da sıcak ve kuraktır. Yörenin 3. iklimi ise güney ve güneydoğuda ılımlı kışları ve çok sıcak yaz ayları olan bölgede hakimdir.
Fars eyaletinin su kaynakları, yeraltı su kaynakları ve ırmakları olmak üzere ikiye ayrılır. Eyalette iklim çeşitliliği yüzünden birçok ırmak, çeşme, şelale ve gölet vardır. Fars eyaletinin en önemli ırmağı eyaletin kuzeyindeki dağlardan kaynaklanan ve Bahtigan göletinde akan Kor ırmağıdır. Firuzabad, Kara Amaç ve Fahliyan ırmakları da eyaletin çeşitli dağlarından kaynaklanır ve Fars Körfezi'ne akar. Fars eyaletinde birkaç önemli gölet de vardır. Bahtigan, Maharlu, Ejen ve Perişan göletleri eyaletin en önemli 4 göletidir. Öte yandan eyalette bulunan şelaleler, doğal çeşmeler ve dağların eteğinde akan ırmakların çevreleri eyaleti ziyaret edenlere eğlence ve özellikle avlanma bakımından eşsiz fırsatlar sunuyor.
Zengin su kaynakları ve verimli toprakları ile Fars eyaleti aynı zamanda İran'ın en önemli tarım merkezlerinden biri sayılır. Eyaletin tarım ürünlerinin önemli bir bölümünü arpa, buğday ve mısır oluşturuyor. Fars eyaletinde üretilen pirinç ve narenciye İran'ın en kaliteli tarım ürünleri arasında yer alıyor. Fars eyaletinde tarımın yanı sıra besicilik de oldukça yaygın bir meslektir ve İran'ın et ve süt ürünlerinin önemli bir bölümünü karşılamaktadır.
Fars Farsiyaletine nüfuzu yaklaşık 4,5 milyondur. Yöre halkının çoğunluğu Farsça konuşuyor fakat iyalette çeşitli kavimlerin bulunması itibariyle Türkçe, Lorca ve Arapça da yörede konuşulan dillerin arasında yer alır. Fars iyaletinde ayrıca Yahudi, Hristiyan, Zertüştü ve diğer dini azınlıklarda yaşıyor. Yine bu iyalet İran'ın en büyük aşiretlerini barındıran yörelerinden biri sayılır. Fars iyaletinde Kaşkai, Humse, Memesene ve Elvar Kohkilüye aşiretleri yaşıyor. Ki bu aşiretlerin her biri de çeşitli boylara ve tayfalara ayrılır. Gerçekte Fars yöresinin aşiretleri bu yörenin zengin kültürünün temelini atan insanlardır ve bu kültür günümüzde de aşiretlerin yaşam tarzına yansırken yaratan en önemli turistik cazibelerinden birini oluşturuyor. Fars yöresinde halı, iklim, lepenek gibi el sanatları özel önem arz eder. Yörenin çeşitli ilçelerinde ahşap üzerine hatam, münebbet ve muarrak işleme sanatları da oldukça yaygındır. Metal üzerinde işleme el sanatlarında Fars iyaletinin derin bir mazisi söz konusu ve gümüş işleme ve gümüş üzerinde oyma işleme gibi sanatlarda ün yapmış bir yöre sayılır.
Fars eyaletinin bitki örtüsünü, bitkisel ilaç ve sanayi sektörlerinde kullanılan ağaçlar ve bitkiler oluşturuyor. Yöre özellikle çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkiler bakımından ve yine hayvan ürünleri ve çeşitleri açısından zengin bir yöre sayılır. Fars eyaletinde koruma altına alınan sit alanlarında türlü memeli hayvanlar, kuşlar ve deniz canlıları yaşıyor.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı gezelim, görelim başlıklı programımızın ikinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin İstikbar planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre biz Müslümanlara, biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbar planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı, evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil, mücadele savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde
özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbar programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer Uzak Doğu'dur, bir yer Orta Doğu'dur, bir yer Yakın Doğu'dur. Avrupalıların bu kibrine bakın. Baştan burası Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli. Yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde tevhid ve Allah'ı tanıma konusunu ele aldık ve böylece varlık aleminde seyrederek Yüce Allah'ın sonsuz azamet ve gücünü anlamaya çalıştık. Kur'an-ı Kerim ve evliyalara göre Allah'ı tanımak için en iyi yol yarattığı mahlukları irdelemektir. Günümüzde bilim ve teknolojinin ilerlemesi bizlere varlık alemindeki nesneleri incelemeye uygun bir zemin hazırlamıştır ki bu da Yüce Allah'ı daha iyi tanıma fırsatını doğuruyor. Bilindiği üzere tevhid konusunda tartışmamızla insan yaratılışının harikulade yönlerinden söz ettik ve geçen iki bölümde Yüce Allah'ın insan vücudunda bazı organları nasıl tedbir ettiğini anlattık. Bugünkü sohbetimizde ise insan yaratılışında beyin ve sindirim sistemini ele alacağız. Siz de mutlaka geçmişiniz ve hatta çocukluk çağınızla ilgili birçok anıyı hatırlıyorsunuzdur. Peki bu anılar nasıl bizim zihnimizde sıralanıyor ve saklanıyor dersiniz? Acaba şimdiye kadar hafıza adından şu harikulade sistem hakkında hiç düşündünüz mü? Neden insan herhangi bir tehlikeyle, örneğin elinin yanmasına hemen tepki veriyor? Sizi bu ani tepkiye zorlayan nedir? Yine hepiniz öğrendiğiniz birçok şeyi aklınızda tutuyorsunuzdur. Peki bu öğrenme merkezi nerededir? Nasıl oluyor da herhangi bir özel mahareti öğrendiğinizde bu maharet ömrünüzün sonuna kadar sizin için saklanıyor? Beyin. Beyin tüm bu zikrettiğimiz konuların merkezidir. Beyin en büyük ilahi nimettir ve insan vücudunun adeta komuta odası ve merkezi konumundadır. İnsan vücudunun bu anahtar konumundaki organ yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında ve kafatası kemiğinin ortasındadır. Kafatası adeta bir kalkan veya kasket gibi insan beynini her türlü darbe veya zarardan korur. Beyin insan vücudu ile dış ortam arasındaki bağları ve yine düşünce ve ruhi faaliyetlerini yönetir. Beyin dokuları milyarlarca sinir hücresinden oluşur ve her birinin şaşırtıcı bir işlevi söz konusudur. Beyin dış ortamla irtibat kurmak için kendine özgü araç ve gelişleri vardır. İnsanın beş hissinin her biri harikulade yapısıyla büyük bir titizlik içinde beyin ile işbirliği yapar ve insanın dış dünya ile irtibatını sağlar. Örneğin, İnsanın gözü dış dünyadaki eşyaların görüntüsünü algılar ve kameraya benzer bir sistemle kaydeder ve ardından bu görüntüyü ışık hızı ile beyine gönderir. İşin ilginç tarafı da beynin eş zamanlı olarak birçok bilgiyi algılaması ve bu bilgileri birbirine karıştırmadan veya aksatmadan analiz etmesidir. Örneğin, beyin gözden bilgi alırken başka organların raporunu da göz ardı etmiyor ve hepsini büyük bir titizlikle analiz ederek gerekli kararı veriyor. Bu yüzden Yüce Allah'ın beyin adında dünyanın en muhteşem fabrikasını yarattığı söylenebilir. İnsan beyninde irade olmayan amelleri otomatikman kontrol eden merkezler vardır. Örneğin nefes alma ve akciğerlerin fonksiyonu, kalp atışları, mide ve bağırsakların faaliyetleri ve diğer organların benzer fonksiyonları bu merkezlerce yönetilir. İrade dışı gerçekleşen bu fiiller büyük bir titizlikte beyin tarafından kontrol edilir. Öyle ki vücudun çalışmasını asla aksatmaz. Gerçi günümüzde insanlar oldukça gelişmiş elektronik beyin üretebiliyor. Fakat bilim adamlarının itiraf ettiği üzere insan beyni ve sistemi şimdiye kadar görünen en harikulade ve en üstün makinedir. Çünkü insan beyni elektronik beyinlere kıyasla idrak gücü ve şuuru ve yaratıcılığı söz konusudur ve bu özelliklerin hiçbiri insanın yarattığı makinelerde yoktur. Beynin en büyük bölümünün adı Latince'de frontal lobe'dir. İnsan beyni korteks adı verilen ince bir kabukla örtülüdür. Bu katmanın kalınlığı birkaç milimetre kadardır ama her bir parçasında çok önemli sırlar yattığı belirtilir.
Tahran Radyosu.
Frontal lobe zeka, irade, şuur ve hafıza merkezidir ve korku, kaygı ve ruh hali ve hassasiyetler bu merkezle ilgilidir. Bu bölümün her bir alt bölümü ise idrak ile ilgili faaliyetlerin bir bölümünün merkezidir. Burada en ilginç bölge hafıza ve anıların kayda geçtiği merkezdir. Hafıza bölümünde insanın bir ömürlük anıları düzenli dosyalar gibi arşiv haline getirilir. İnsan birkaç saniye içinde arşivlenen bu dosyaların tümünü gözden geçirerek belli bir dönemle ilgili anıları hatırlayabiliyor. Bu küçük bölüm aslında muazzam bir arşiv odası gibidir. İnsanın tüm bilgi ve fikri birikimleri şu küçücük bölümde saklanır. Üstelik burada bulunan herhangi bir bilgiye ulaşmak için birkaç saniye yeterlidir. Tüm bunlar ve bu denli milimetreli küçük bir ortamda bunca bilgi ve anının kaydedilebilmesi ve hatırlanması ise Yüce Allah'ın güç ve tedbirinin işaretidir. Aslında insan hala beyin gibi muazzam bir sistemin düşünme ve düşünce gibi durumlarda nasıl bu denli dikkatle çalıştığını anlayabilmiş de değildir. Düşünme gücü insanlara sunulan oldukça karmaşık bir nimettir ve sadece insanlara özgüdür ve bu özelliği onu diğer mahluklardan üstün hale getirmiştir. Nitekim Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde insanların akıl ve düşünce gücüne işaret ederek düşünmeye davet eder. İnsan hafızası, düşünmesi ve ruh hali bazı yönlerden beyin sistemiyle ilgilidir. Buna karşın beynin tek işlevi fikri ve ruhi faaliyetlerle sınırlı değildir. Bir başka ifadeyle, gerçi beyin insanların ruhi ve fikri faaliyetleri için bir araçtır. Ama insan ruhu ve fikrinin hakikati yaratılış aleminin bilinmeyen sırlarından biridir. İnsan beyin gibi üstün özelliğiyle her gün yeni buluşlara imza ve yeni icatlara da imza atıyor. Gerçekten de Yüce Allah eşref-i mahlukat hitap etti insanlara düşünce gücünü armağan ederek en ufak zerrecikten en uzak galaksilere kadar araştırma yapmasına ve cahillik duvarlarını aşmasına müsaade etmiştir ki bu da başlı başına Yüce Allah'ın azametine bir işaretidir. Sindirim sistemi de insan vücudunun en önemli organlarından biridir. Bu sistem başlı başına bazı alt sistemlerden ve organlardan oluşur. Sindirim sisteminde yer alan bu organların arasında emsalsiz bir uyum ve koordinasyon hakimdir. Bu sistem dış dünyadan besin maddelerini alıyor ve gece gündüz süren aralıksız faaliyetiyle onu kanlarda sindirilebilecek ve hücreleri besleyebilecek hale getiriyor. Bu sistemin ağızdan merya ve mideden bağırsaklara uzanan faaliyetleri o kadar düzenlidir ki her biri birer zincirin halkaları gibi bir önceki halkanın faaliyetini sürdürüyor ve hep birlikte belli bir hedefe doğru ilerliyor. Sindirim sisteminin yaratılışında en acayip özelliklerden biri yutma fiilidir. İnsan bir lokmayı yutarken gırtlakta açık olan bütün yollar kapanır ve lokma meri aracılığı ile mideye yönlendirilir. Şimdi düşünün, yutma sırasında bunun kulak ve özellikle akciğer mecralarından biri açık kalsın. O zaman insan için ne gibi bir sıkıntılar doğacağını herhalde tahmin edebilirsiniz. Hatta lokmanın çok küçük bir parçasının akciğer mecrasına kaçması insanın canına mal olabilir. Ancak Yüce Allah bu sistemi o kadar dakik yaratmıştır ki çalışmasında en ufak aksama yaşanmıyor. Yutma özelliği de genelde sindirim sistemi de Yüce Allah'ın açık ayetlerinden biridir. Ve insanın tüm ihtiyaçlarına en hikmetli şekilde karşılık vermektedir. İşte bu yüzden insan bu sonsuz nimetler için Allah huzurunda secde etmeli ve ona şükretmelidir. İmam Sadık Aleyhisselam tevhid ile ilgili derslerinden birinde Mufazzal adında talebelerinden birine sindirim sistemi ve beslenme konusunda çok ilginç bir noktayı hatırlatıyor. Biz de bugünkü sohbetimizde o hazretin güzel sözleriyle noktalıyoruz. İmam Sadık Aleyhisselam talebesine şöyle buyuruyor. Ey Mufazzal! Yüce Allah'tan başka kim insan midesini bu denli güçlü yaratabilir ki? en ağır yemekleri sindirebilsin. Ey Mufazzal, Yüce Allah'tan başka kim insanın boğazında iki boru yerleştirmiştir ki biri sesin çıkması ve akciğere uzanması içindir ve diğeri de yemeklerin geçmesi ve mideye ulaşması içindir. Kim insanın boğazını öyle tasarlamıştır ki yemek akciğere girmesin ve insanı helak etmesin? Acaba bu amellerde en ufak bir uyumsuzluk veya düzensizlik görebilir misin? Asla. O zaman tüm bunlar hikmetli bir yaratanın tedbiridir ve o, yaratmadan önce her şeyi tedbir edebilecek güçtedir ve hiçbir şey onun gücünü etkileyemez ve o latif ve çok bilendir. Muhterem dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 17. bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugün aile temellerini güçlendirme yolları üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Dünyada sıcak bir aile yuvasını arzu etmeyen seyrek sayıda insan vardır. Ailenin sıcak ve samimi ortamı aile fertlerinin üzerinde olumlu tesirleri oluyor. Gerçekte sıcak ve samimi bir aile ortamında yaşaman ve aile fertleri arasında sevgi temeline dayalı ilişkilerin korunması onları birçok sosyal bozukluklardan korur. Maalesef günümüzde aile ocağı ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Bu tehditlerden biri ailelerde boşanma oranının hızla artmasıdır. Boşanma depremine maruz kalan aileler ve yine duygusal açıdan üyeleri arasındaki bağların koptuğu aileler birçok sorun ve sıkıntı ile karşı karşıya kalıyor.
Kuşkusuz boşanma vakasını yaşamış veya dağılmış bir ailede çocuklar en çok zarar gören taraf oluyor ve bu durum hem çocukların hem toplumun geleceğini olumsuz yönde etkiliyor. Bu yüzden herkes güçlü bir aileye kavuşmak için neler yapmak gerektiğini soruyor. Ailemizi hasta eden zararlardan nasıl korunmalıyız? Bu yüzden biz de bugünkü sohbetimizi aile temellerini güçlendirme yollarını irdelemeye ayırdık.
Başarılı bir aile kurabilmek için uzmanlar bazı standartları gündeme getiriyorlar. Buna göre kurulan ailenin bileşenleri bu standartlara uygun olduğu kadar ailenin temeli de bir o kadar güçlü ve dayanıklı oluyor. İslam dini aile ocağının temelinin güçlenmesi için kurulan ailenin İslami kriterlere uyması ve İslami değer ve faziletlerden yararlanması gerektiğini vurguluyor. Bu yüzden ilk değerlendirmede şer'i kural ve ilkelere bağlılık aile ocağının temelini güçlendiren en önemli etkenlerden biri olduğu söylenebilir. Aile içinde vacip ve müntahapları yerine getirmek, haram ve Mekruhlardan uzak durmak, dini örnekleri izlemek ve ayrıca ahlaki yükümlülüklere bağlı kalmak aile temelini daha da güçlendiren bazı etkenlerdir.
Evlilik kurumunun sürekliliği üzerinde etkili olan önemli etkenlerden biri kadın ve erkeğin davranış ve kişilik özellikleri bakımından benzerliğidir. Ev seçiminde karı kocanın benzerliği ilkesinin gözetilmesi, İslam dininde üzerinde sık sık vurgu yapılan ve sosyologların da üzerinde durduğu önemli bir etkendir. Ev seçiminde benzerlik meselesinde bazı bileşenlerin gözetilmesi gerekir. Aile meseleleri uzmanlar, çiftlerin dini inanç, fikri yapı ve eğitim seviyesi bir sosyal ve iktisadi konum ve mevki gibi durumlarda aynı düzeyde olmaları gerektiğini belirtiyor. Bundan başka evlenecek çiftin yaş oranları da aile temelini güçlendiren etkenlerden biridir. İslam açısından kadın ve erkeğin benzerliğinin en temel bileşeni iman ve inanç benzerliğidir. Nitekim rivayetlerde de mümin erkeği mümin kadını denge olduğu beyan edilir.
Sohbetimizin başında çiftlerin ahlaki ilkelerine uymaları aile temelini güçlendirmekte etkili olan önemli etkenlerden biri olduğunu anlattık. Ahlaki yükümlülük tartışmasında birçok bileşenin gözetilmesi ve çiftlerin ahlaki ilkelere uyma konusunda yükümlülük hissetmesi gerekir. Hüsnü ahlak, aile temelinin güçlendirilmesinde etkili olan önemli etkenlerden biridir. Hüsnü ahlak, ortak yaşamda uygun davranış ve teamül ve eşle geçinmek ve hoşgörü ile davranmak demektir. Çünkü ahlaki ilkelere bağlılık, insanı çirkin ve uygunsuz amellere yönelmekten alıkoyan en güçlü iç etkendir. Eğer çiftler sadakat, saygı, hoşgörü ve hoşyüz, insaf gibi ahlaki faziletlere sahip ise, böyle bir aile her zaman gerginliklerden, kavgalardan, kötü davranışlardan, şiddet, anlaşmazlık ve geçimsizliklerden korunmuş olur. Bu yüzden de İslam dini eşin seçimi hakkında gündeme getirdiği kriterlerden hüsnü ahlak kriterine de özel önem verilmelidir.
Hadiste şöyle okumaktayız. Adamın biri İmam Rıza aleyhisselama bir mektup yazarak şöyle arz etti. Ahlakı kötü olan biri kızımı istemeye geldi. Ne yapmalıyım? İmam şöyle karşılık verdi. Eğer ahlakı kötü ise kızını ona verme. İslami kaynaklarda aile içinde hüsnü ahlaka sık sık vurgu yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de erkeklere eşinize iyi davranın şeklinde tavsiyelerde bulunmuştur. Bazı rivayetlerde de aile içinde hüsnü ahlak için büyük manevi mükafatlardan söz edilmiştir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Allah-u Teala ailesiyle ilişkilerini iyi yapan kuluna rahmetle bakar.
Hoşgörü ve fedakarlık önemli ahlaki faziletlerden sayılır ve aile temelinin güçlenmesinde etkilidir. Her karı koca ortak yaşamlarında bazı hatalara ve sapmalara maruz kalabilir. Ailevi anlaşmazlıklara yol açan önemli etkenlerden biri çiftlerin birbirine karşı tahammül gücü ve sabrının az olmasıdır. Gerçekte çiftlerin ortak yaşamında ilk yıllarda ortaya çıkan anlaşmazlıklar genç çiftlerin arasında ciddi gerginliklere yol açabilir. Ancak zamanla karı koca birbirinin psikolojilerini tanıyarak karşılıklı hoşgörü duyguları gelişmeye başlar. Böylece aile içinde de sürtüşmeler yavaş yavaş yatışır ve yerine sevgi ve safaya bırakır. Bu yüzden aile temelini güçlendirmek için en iyi ve en etkili yollardan biri aile üyelerinin af ve hoşgörü duygularını geliştirmeli ve başta eş olmak üzere aile fertlerinin hatalarına göz yummalarıdır.
İslam peygamberi şöyle buyurur. Af ve hoşgörüyü güncel adetiniz haline getirin. Çünkü af her kulun izzet ve onuruna vesile olur. O zaman affedin ki Allah-u Teala da sizi aziz ve onurlu yapsın. Müslüman kadın ve erkek sadece birbirini affetmekle kalmaz, aynı zamanda birbirine karşı somurtmaktan ve sert bakışlardan da kaçınır.
Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.